7. ayırım, sayfa 55. Jim'in kaşları çatıldı. Bu doğru olmadı ki. Şöyle demelisin. Bay Diamond, Belçika Kongosu'nda sana büyü yapıldı. Sen de kendini kaybettin. Ben Ned, bu da Tom. Biz de mi kaybolduk, dedi Dil. Sen büyü altındayken öyleydik ama artık değiliz, dedi Jem. Profesör Winks şu ilerideki kulübede kazığa bağlanmış. Onu oradan çıkarmalıyız. Scott'ın bilebildiği kadarıyla Profesör Winks bir süre daha kazıkta kalacaktı. Çünkü Calpurnia başını arka kapıdan uzatıp bütün büyüleri bozdu. Limonata isteyen saat 10:30. Hemen gelip için, yoksa o güneşte canlı canlı haşlanacaksınız. Calpurnia en azından 3 dakika gölgede kalmalarını sağlayacak bir düzenlemeyle arka sundurmadaki kapının iç tarafına 3 su bardağıyla içi limonata dolu kocaman bir sürahi koymuştu. Sabahın ilerleyen saatlerinde limonata içmek yazın her gün tekrarlanan bir olaydı. Adam başı 3'er bardak limonatayı kafaya diktiler ve sabahın geri kalanının önlerinde boş boş uzandığını gördüler. Dobis çayırına gidelim mi, diye sordu Dil. Hayır. Peki uçurtma yapmaya ne dersiniz, dedi kız. Calpurnia'dan biraz un isteriz. Yazın uçurtma uçuramazsın ki, dedi Jem. Bir gıdım esinti yok. Arka sundurmadaki termometre 35 dereceyi gösteriyordu. Küçük garaj az ileride sıcaktan hafif hafif titreşirken dev boyutlu ikiz tesbih ağaçları ölü gibi kıpırtısızdı. Buldum, dedi Dil. Haydi bir canlandırma yapalım. Bakıştılar, fena fikir değildi. Maycomb'da yazın en sıcak ve rutubetli günleri en az bir tane dinsel uyanış toplantısı demekti. Bunlardan biri o hafta gerçekten de yapılmaktaydı. Kasabanın 3 kilisesinin Metodist, Baptist ve Presbiteryen bir araya gelip konuk vaizi dinlemesi gelenekti. Ancak zaman zaman kiliseler tek bir vaizde ya da ödenecek ücrette hemfikir olmadığında her cemaat herkese açık olan kendi toplantısını düzenlerdi. Dolayısıyla bazen halk tam 3 haftalık ruhani bir yeniden uyanışa maruz kalırdı. Dinsel duyguları canlandırma zamanı savaş zamanıydı. Günahla savaş, Coca-Cola ile, filmlerle, pazar günü avlanmayla savaş, genç kadınlardaki giderek artan boyanma ve ulu orta sigara içme eğilimiyle savaş, viski tüketimiyle savaş. Bu bağlamda her yaz en az 50 çocuk mihrabın karşısına geçer, 21 yaşına kadar içki ve sigara içmeyeceğine, küfretmeyeceğine yemin ederdi. Jean-Louis böylesine bulanık bir şeyle savaşmanın tam olarak nasıl olacağını bir türlü çözemezdi. Tıpkı bunda yemin edecek hiçbir yan bulunmadığı gibi. Bir başka savaş da kasabanın hanımları arasındaydı ve gezici vaize en iyi sofrayı kimin kuracağına ilişkindi. Bu arada Maycomb'un daimi papazları da bir hafta kadar karınlarını bedavaya doyurmuş olurdu. Bazı saygısız çevrelerde yerel din adamlarının fazladan 2 haftalık ödenek uğruna kiliselere kasten ayrı tören düzenlettiğine dair imalar dolaşırdı. O hafta Jem, Dil ve Scott 3 gece Baptist Kilisesi'nin, bu kez ev sahibi Baptistlerdi, çocuk bölümünde oturup rahip James Edward Morehead'in tebliğlerini dinlediler. Georgia'nın kuzeyinden gelme ünlü bir hatipti. En azından onlara söylenen buydu. Adamın söylediklerinden pek azını anlayabildiler. Cehennem hakkındaki gözlemleri hariç, Jean-Louis için cehennem tam olarak Alabama'nın Maycomb kasabası büyüklüğünde bir ateş gölüydü ve etrafı 60 metre yüksekliğinde bir tuğla duvarla çevriliydi. Bu öteden beri böyleydi, böyle de kalacaktı. Şeytan günahkarları tırmıkla duvarlardan aşağıya itiyor, onlar da bu sıvı sülfür çorbasında sonsuza kadar fokurduyorlardı. Rahip Morehead uzun boylu, üzgün yüzlü bir adamdı. Hafif bir kamburu ve vaazlarına şaşırtıcı başlıklar verme huyu vardı. Yolda karşılaşsan İsa ile konuşur muydun? Rahip Morehead isteseniz bile bunu yapabileceğinden kuşkuluydu. Çünkü İsa büyük bir olasılıkla bir tek Aramice konuşurdu. Vaaz verdiği ikinci gece konu başlığı günahın bedelleriydi. O sırada yerel sinemada aynı adlı bir film gösterilmekteydi. 16 yaşından küçüklere yasaktı. Maycomb, rahip Morehead'in konuşmasını sinemada yapacağını sanmış, bütün kasaba onu dinlemeye gelmişti. Rahip Morehead böyle bir şey yapmazdı elbette. Metnini dil bilgisi açısından doğru yazabilmek için tam 45 dakika uğraşmış, kılı kırk yarmıştı. Hangisi doğruydu? Günahın bir bedeli de ölüm müdür, yoksa bedellerinden biri mi? Arada fark vardı ve Rahip Morhid, kastedileni Atticus Finch'in bile tam olarak anlayamadığı böylesi derinlikler için fazlasıyla titizlenirdi. Rahip Morhid'in çocukları büyülemek gibi eşsiz bir yetenek olmasıydı. Jem, Dil ve Scott sıkıntıdan patlardı. Adam fareli köyün kavalcısıydı. İki ön dişinin arası açıktı. Dil dişlerinin takma olduğuna, doğal görünsün diye böyle yapıldığına yeminler ediyordu. Dolayısıyla bir ya da daha fazla s harfi içeren bir sözcük kullandığında feci derecede tatmin edici bir ses çıkarıyordu. Sena, İsa, Mesih, Sefalet, Selamet, İhsan her akşam dinledikleri anahtar sözcüklerdi ve dikkatleri iki şekilde ödüllendiriliyordu. O günlerde hiçbir din adamı bunları kullanmadan bir vaazın sonunu getiremediğinden bir akşamda en az 7 kez bastırılmış bir sevinçle bastırılmış bir gülme krizine yakalanmaları garantiydi. İkinci getirisi de Rahip Morhid'i böyle pür dikkat dinledikleri için Jem, Dil ve Scott'ın cemaatin en terbiyeli çocukları olarak görülmesiydi. Canlandırma toplantılarının üçüncü gecesinde bizimkiler diğer çocuklarla birlikte öne çıkıp İsa'yı kişisel kurtarıcıları olarak kabul ederken tören boyunca gözlerini yerden kaldırmadılar. Çünkü Rahip Morhid ellerini onların kafaları üstünde birleştirdi ve bir sürü şeyin yanı sıra "Kibirliliğin koltuğunda oturmayanlar Tanrı'nın mübarek kullarıdır," dedi. Dil kıkırtıyla karışık, berbat bir öksürük nöbetine tutulunca Rahip Morhid Jem'e fısıldadı. "Çocuğu açık havaya çıkar," fazla etkilendi. "Bakın ne diyeceğim," dedi Jem. "Sizin bahçedeki balık havuzunda yapabiliriz." "Dil, iyi olur," dedi. "Tamam Jem, kürsü içinde birkaç kutu buluruz." Finchlerin bahçesiyle Bayan Rachel'inki çakıl taşı döşeli bir garaj yolu ayırıyordu. Balık havuzu Bayan Rachel'in bahçesindeydi ve etrafı açelyalarla, gül, kamelya ve yasemin çalılarıyla çevriliydi. Havuzda birkaç şişko, yaşlı Japon balığı, 3-5 kurbağa ve su kertenkelesiyle bir arada geniş nilüfer yapraklarının sarmaşıkların gölgesinde yaşıyordu. Zehirli yapraklarını etrafa rahatça yaymış kocaman bir incir ağacı sayesinde burası mahallenin en serin köşesiydi. Bayan Rachel havuzun çevresine birkaç bahçe mobilyası serpiştirmişti. Ceviz ağacının altında da bir bıçkı masası vardı. Bayan Rachel'in tütsüleme kulübesinde iki boş sandık buldular. Havuzun önüne bir mihrap kurdular. Dil hemen mihrabın arkasına geçti. "Ben Bay Morhid'im," dedi. "Bay Morhid benim," diye atıldı Jem. "En büyüğünüz benim." "Aman tamam," dedi Dil. "Siz de Scott'la cemaat olursunuz." "Ve yapacak hiçbir şeyimiz olmaz," dedi kız. "Bir saat oturup seni dinlemeye hiç niyetim yok, Jem Finch." "Dil'le ikiniz bağışları toplayabilirsiniz," dedi Jem. "Koroda olabilirsiniz." Cemaat iki bahçe koltuğu çekip mihraba karşı oturdu. Jem, "Haydi hep birlikte ilahi söyleyelim," dedi. Scott'la Dil başladılar. "Yüceler yücesi, sesin ne kadar da tatlı, benim gibi bir sefili bile kurtardı. Yolumu kaybetmiştim ama artık buldum, kördüm ama artık görüyorum, amin." Jem kollarını kürsüye dolayıp öne eğildi, dertleşircesine konuştu. "Bu sabah hepinizi bir arada görmek ne güzel, harika bir sabah bu." Dil, "amin," dedi. "Bu sabah aramızda içini açmak ve canı gönülden ilahi söylemek isteyen var mı?" diye sordu Jem. "Evet efendim," dedi tıknaz yapısı ve kısa boylu yüzünden hep karakter rollerini oynamaya yazgılı Dil. Doğruldu, arkadaşlarının gözleri önünde tek kişilik bir koraya dönüştü. Tanrı'nın trompeti öttüğünde ve zaman sona erdiğinde ve gün doğduğunda ebediyen pırıl pırıl ve temiz, yeryüzünün kurtulanları öteki kıyıda toplandığında ve ahir zaman yaklaşması başladığında ben burada olacağım. Rahiple cemaati de koroya katıldı. Böyle şakırlarken Scott Calpurnia'nın uzaktan seslendiğini duydu. Kulağındaki sivrisinek vızıltısını kışkışladı. Bunca çabadan suratı kırmızı kesilmiş olan Dil oturdu, amin köşesini doldurdu. Jem görünmez kelebek gözlüğünü burnuna kıstırdı, genzini temizleyip şöyle dedi. "Bugünkü metnimiz kardeşlerim, Mezmurlar kitabından, ey kapılar şen bir sesle açılın efendinize." Jem kelebek gözlüğünü eline aldı, bir yandan camlarını silerken deruni bir sesle yineledi. "Efendinize sen şen bir sesle açılın." Dil, bağışları toplama vakti diyerek cebindeki 2 adet 5 senti vermesi için kızı dürttü. Ayinden sonra geri vereceksin Dil, dedi Scott. Susun, dedi Jem. Şimdi vaaz zamanı. Jem kızın ömründe duyduğu en uzun, en sıkıcı vaazı verdi. Günahın akla gelebilecek en günahkar şey olduğunu, günah işleyen birinin asla ihsan göremeyeceğini ve kibir koltuğunda oturanların iflah olmayacağını söyledi. Kısacası son 3 gecedir dinledikleri her şeyi kendi yorumlarıyla tekrarladı. Sesi inebildiği en alçak perdeye iniyor, sonra yükselip bir ciyaklamaya dönüşüyordu. Bu arada ayaklarının altındaki toprak yarılıyormuş gibi havayı pençelemekteydi. Bir ara sordu, "Şeytan nerede?" ve parmağını cemaate doğru uzattı. "Tam burada, Alabama'daki Maycomb'da." Tam cehennem bahsine girmişti ki kız atıldı. "Tamam, kes artık Jem." Rahip Morhid'den dinlediği cehennem tasviri ona bütün hayatı boyunca yeterdi. Jem yön değiştirdi, cenneti kurcalamaya başladı. Cennet tıka basa muzla, dilin en sevdiği ve elma dilimi patatesle. Kızın favorisi doluydu. Ölünce oraya gidecekler, kıyamet gününe kadar harika şeyler yiyeceklerdi. Ama kıyamet günü doğdukları günden beri yaptıkları her şeyi deftere kaydetmiş olan Tanrı onları cehenneme atacaktı. Jem İsa ile bütünleşmek isteyenlerin öne çıkmasını söyleyerek vaazı bitirdi. Kız öne ilerledi. Jem elini onun başının üstüne koyup sordu. Genç bayan, tövbe ediyor musun? Evet efendim, dedi kız. Vaftiz edildin mi? Hayır efendim. Jem elini havuzun karanlık suyuna soktu, sonra kızın başına dayadı. Seni vaftiz ediyorum. Hey, dur hele, diye haykırdı Dil. Bu doğru değil. Bence doğru, dedi Jem. Scott'la ben Metodistiz. İyi de biz burada baptist canlandırması yapıyoruz. Onu suya batırmalısın. Belki ben de vaftiz edilirim. Törenin ayrıntıları Dile yeni yeni idrak dank ediyordu. Rolü için savaşmaya hazırdı. Burada baptist olan benim, dedi. Onun için de vaftiz edilmesi gereken benim. Şimdi iyi dinle Dil, Pickle Harris, dedi kız tehditkar bir sesle. Sabahtan beri tek bir şey bile yapmadım ben. Sen amin köşesinde durdun, solo ilahi söyledin, bağışları topladın, artık sıra bende. Yumrukları sıkılı, sol kolu kıvrıktı, ayak parmakları yeri kavramıştı. Dil geri çekildi. Aa, kes şunu Scott. Kız haklı değil, dedi Jem. Sen de asistanım olabilirsin. Jem kardeşine baktı. Scott, giysilerini çıkar en iyisi. Islanmasınlar. Scott üzerindeki tek giysiyi, tulumunu çıkardı. Beni suyun altında fazla tutma, dedi. Burnumu kapamayı da unutma. Havuzun bütün beton kenarında durdu. Kadim bir Japon balığı yüzeye çıkıp anlamsız bir yüzle ona baktı. Sonra karanlık suya dalıp gözden kayboldu. Bu şeyin derinliği ne kadar, diye sordu kız. Jem 60 santim kadar dedikten sonra doğrulması için Dile döndü. Ama Dil yanlarından ayrılmıştı. Bayan Rachel'in evine doğru son sürat koşusunu izlediler. Ne dersin, kızdı mı acaba, diye sordu kız. Bilmem, bekleyelim bakalım geri dönecek mi? Jem havuzdaki balıkları zarar görmesinler diye bir kenara kışkışlamanın iyi olacağını söyledi. Kenardan eğilmiş suyu dalgalandırıyorlardı ki arkalarından meşhum bir ses geldi. Boo! Boo! Dedi Dil sarındığı çift kişilik çarşafın altından. Çarşafa bir çift göz deliği açmıştı. Kollarını havaya kaldırdı. Kıza doğru hamle yaptı. Hazır mısın? Dedi. Haydi Jem, acele et. Sıcaktan bunaldım. Tanrı aşkına, dedi Jem. Senin niyetin ne yahu? Ben kutsal ruhum, dedi Dil alçak gönüllülükle. Jem kızı kolundan tutup havuza soktu. Su ılık ve sümüksüydü, zeminse kaygan. Sadece bir kere batıracaksın, dedi Scott. Jem havuzun kenarında dikildi. Çarşaflı karaltı da ona katıldı, kollarını deli gibi çırptı. Jem kızı sırtından tutup suya bastırdı. Başı suya dalmak üzereyken Scott, Jem'in tek düze bir makamla konuştuğunu duydu. Jean-Louis Finch, seni vaftiz ediyorum ve bunu... Pat! Bayan Rachel'in elindeki ince ağaç dalı kutsal ruhun sırtına mükemmel bir isabetle indi. Dil geri darbe sağanağına doğru gidemeyeceğine göre kendini öne attı ve havuza kızın yanına düştü. Bayan Rachel sopayı kabarık dolaşık nülfer yapraklarına, yatak çarşaflarına, kollara, bacaklara ve büklüm büklüm sarmaşığa amansızca indiriyordu. ''Çabuk çık oradan!'' diye haykırdı. ''Seni öyle bir kutsal ruhlarım ki Charles Baker Harris, en iyi çarşaflarımı alırsın ha, bir de deli kaçarsın ha, Tanrı'nın adını ağzına alıp hürmetsizlik edersin ha, çık oradan çabuk!'' ''Yeter artık Rachel teyze!'' diye guruldadı Dil, başı yarı yarıya suya gömülü. ''Bırak beni!'' Dilin kendini havuzdan vakur bir biçimde kurtarma çabaları pek de başarılı olamadı. Havuzdan yeşil balçıkla sıvanmış ve ıslak çarşafa sarılmış, küçük fantastik bir su canavarı gibi doğruldu. Başına ve boynuna bir sarmaşık dalı dolanmıştı. Kurtulmak için başını şiddetle sallayınca Bayan Rachel sıçrayan sudan kaçınmak için geriye çekildi. Onun peşinden Jean-Louis de çıktı. Burnu kaçan su yüzünden feci şekilde karıncalanıyor, burnunu çekince de canı acıyordu. Bayan Rachel dile dokunmadı ama ağaç dalını ona doğru salladı. Yürü dedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 62.